Bayanlar baylar, öncelikle hepinize merhabalar. 21. yüzyılda hayatta kalmaya çalışırken bakış açımızı genişletmeye, kendimizi geliştirmeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün sizlerle yeni bir kitaba başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Kitabımızın adı Karizma Miti. Çok güzel bir kitap, gayet böyle çerezlik, içinde değerli bilgiler var. Bölüm bölüm gideceğiz yine bunda da. Herhalde 3 bölüm olur diye düşünüyorum. Belki 4 de olabilir. Gayet güzel açıklamaları var. Sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden birinci maddemizle başlayalım. Diyor ki, konuşma sırasında karizmanı anında artıracak 3 ipucu. 1. Cümlelerin sonunda tonlamanı düşür. 2. Başını sallama hızını ve sıklığını azalt. 3. Konuşmaya başlamadan önce tam 2 saniye bekle. Bu 3 maddeyi hemen not alıyoruz. İsterseniz tekrar başa alın. Bu 3 maddeyi iyicene bir dinleyin, yazın. Sonrasında devam edin. 2. Güçlü görünmek, ister başkaları üzerindeki etki ya da otoriteyle ilgili olsun. İster büyük miktarlarda para, uzmanlık, zeka, fiziksel güç ya da yüksek sosyal statü ile olsun, etrafındaki dünya üzerinde etki edebilir şekilde görülmen anlamına gelir. Yani güçlü görülmek için bir şeylerin üzerinde etkimizin olması gerekiyor. Oradan oraya savrulan bir yaprak değiliz. Tabii ki de böyle olduğumuz zamanlar var. Ancak hayatımızın ne kadarında kendi kontrolümüzü, kendi etki alanımızı gösterebilirsek o kadar güçlü olduğumuza dair mesajlar yayarız çevremize. Cepte dursun. Ekstra olarak şunu da eklemek istiyorum. Yine Jordan Peterson'ın kitabında olması lazım. Güçle ilgili şöyle bir şey söylüyordu. Kendi zamanınız üzerindeki hakimiyettir. Gerçekten de zaman evrensel bir kavramdır. Ve kendi 24 saatinizi nasıl değerlendirebileceğinize dair ne kadar özgürseniz o kadar güçlü olursunuz. Yani bunu kendi hayatınıza entegre etmeye çalışırsanız sizin için çok daha mantıklı olur. En basitinden kendi hayatımda örnek vermek gerekirse benim mesaim 11-12 gibi başlıyor ama ben yataktan saat 6'da kalkıyorum. Kendime ayırmış olduğum bir 5 saat var. Bu 5 saati kendim için harcıyorum. Kitap okumaya devam ediyorum, ders çalışmaya devam ediyorum, İngilizce çalışıyorum, izlemem gereken belgesel veya okumam gereken yabancı makaleler varsa onlara göz atıyorum. Siz de kendi hayatınızda bunu kendinize entegre etmeye çalışın. Kendi vaktiniz üzerinde ne kadar çok hakimiyetiniz olursa, kendi zamanınız üzerinde ne kadar çok kontrol sahibi olursanız o kadar güçlü bir birey olursunuz. 3. Samimiyet, başkalarına karşı gösterilen iyi niyettir. Samimiyet bize insanların sahip oldukları gücü bizden yana kullanmayı isteyip istemeyeceklerini söyler. Samimi görülmek, iyiliksever, fedakar, ilgili ya da dünyamızı olumlu yönde etkilemeye istekli olarak algılanmak anlamına gelir. Samimiyet neredeyse tamamen beden dili ve davranışlar aracılığıyla algılanır. Açıklama yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Samimiyetin tanımını yapmış burada. Siz de bu anlamda kendi hareketlerinize, yeni bir insanla tanışırken ona nasıl davrandığınıza bakarak samimi olup olmadığınızı kendinize bir sor. Bir dış göz olarak kendinizi inceleyin. 4. İnsanlık tarihi boyunca bize yardım etmek isteyenleri ve bunu yapabilecek güce sahip olanları fark etmek hayatta kalmamız açısından kritik öneme sahip olmuş. Gerçekten de öyle. Nerede güçlü, nerede bizi koruyabilecek, nerede bize imkanlar sağlayabilecek kişiler bulursak kendimizi o insanların yanında bulmak isteriz. O insanlarla iyi geçinmek isteriz. Ha, bize karşı herhangi bir katkısı olmayacak kadın veya erkeklere de direkt olarak elimizin tersiyle iteriz. Çirkin bir kadın size yazıyor, bu gece sana geleyim mi diye. Eğer ki çok böyle bir yoklukta değilseniz, ya şu an çok müsait değilim ya falan deyip onu ekebilmeniz gayet normal bir durumdur. 5. Güce sahip olan ancak samimi olmayan biri etkileyici olabilir. Ancak karizmatik olarak algılanmayabileceği gibi ukala, soğuk ya da mesafeli olarak görülebilir. Tam tersi, güce sahip olmaksızın samimiyete sahip olan bir kişiden hoşlanabilirsiniz. Ancak bu kişi karizmatik olarak algılanmayabilir ve aşırı istekli, itaatkar ya da insanları umutsuzca memnun etmeye çalışan biri gibi görülebilir. Şimdi burada elimizde iki tane kavram var. Biri güç, diğeri ise samimiyet. Eğer ki bir birey güçlüyse ama samimi değilse ukala, burnundan kıl aldırmayan biri olarak görülüyor. Güçsüz ama samimi ise de otomatikman işte insanları böyle mutlu etmeye çalışan, sürekli herkesin yardımına koşan biri gibi bir izlenim çiziyor. Bir erkek olarak ikisinin de tam ortasında olmanız gerekiyor. Güç de olacak, samimiyet de olacak. Bunu sakın unutmayın. Bu ikisi olduğu zaman, güç ve samimiyet bir arada olduğu zaman karizmatik bir erkeğe dönüşürsünüz. Şimdi kendinize de sormanızı istiyorum. Hangisine daha yakınsınız? Güçlü ama samimi olmayan mı? Güçsüz ama samimi olan mı? Bu ikisinden hangisine daha yakın olduğunuzu kendinize sorun. Cevaplarınızı da benimle paylaşın. Çoğumuz için şüphe ya da belirsizlik durumu rahat
rahatsızlık vericidir. Amerikan Bilişsel Terapi Kurumu Başkanı Robert Lehigh, belirsizliğin olumlu bir sonuç alma olasılığını da taşımasına rağmen hastalarının genellikle muallakta kalmaktansa olumsuz bir teşhis duymayı tercih ettiklerini belirttiklerini söylemektedir. Bu konuyla ilgili bir Rational Mail podcastinde bahsetmiştim. Soru işareti tehlikelidir diye. Eksi, artı, bunlarda bir problem yok. Ancak soru işareti bizim sürekli oraya odaklanmamıza sebep olur. Bu anlamda yapılması gereken şey aslında soru işaretlerinden kaçmak değildir. Hayatta soru işaretlerinin de olabileceğini benimsemektir aslında. Yapabileceğiniz en mantıklı şey. Bazı şeyler soru işareti olarak kalmasıyla belki de sizin hayatınıza bir renk kazandırır. Bunu bu şekilde benimseyin. Emin olun zamanla açılacak, zamanla artıya veya eksiye dönüşecek. Ha, o soru işaretinden kurtulmak için yapabilecekleriniz varsa okey, bir problem yok. Ancak bunları yapmaya çalışırken de kendinize ödün vermemeye çalışın. Devam. Belirli bir deneyim yaşadığımız her seferde bunu önceki deneyimlerimizle, başkalarının deneyimleriyle ya da bu deneyimin nasıl olması gerektiğine dair ideal imajımızla karşılaştırırız. Ve genelde bir erkek olarak bizi üzen, bizi demotive eden şey beklentilerimizi karşılamamasıdır o yaşadığımız deneyimi. Şimdi böyle bir durumda aslında bunun bir zihninizin oyunu olduğunu fark etmeniz gerekiyor. Yani sizi üzen şey alacağınız sonuçtan ziyade, alacağınız redden ziyade direkt olarak o deneyimin nasıl olması gerektiğine dair kafanızda oluşturmuş olan o şablona uymamasından kaynaklandığını fark etmeniz gerekiyor. Siz bir sonuç bekliyorsunuz, o sonucu alamadınız. O sonucu alamadınız, üzüldünüz. Sizi üzen şey sizin beklentinizi karşılamamasıdır. İşte burada da bir insan olmanın gerektirdiği, tamamen her şeyin mutlu olacak, her şeyin mükemmel bir şekilde ilerleyecek düşüncesinden çıkmanız gerektiğinin farkında olmanız gerekiyor. Aslında bu kadar basit. Bir sonraki. İnsanların performansını kendileri hakkındaki hislerinden fazla etkileyecek çok az şey var. Bir insan, örneğin set açmaktan bahsedelim. Set açma konusunda kendisiyle ilgili negatif düşüncelere sahipse o kişi set açarken muazzam düşük bir performans gösterecektir. Muazzam. Karşısındaki kadın o adamdan etkilenmiş olsa bile adamın kendisini ifade ediş şeklinden dolayı ve adamın kendisiyle ilgili düşüncelerinden dolayı o konuşma berbat bir şekilde sonuçlanacak. Bunu sakın unutmayın. Ben bunu danışanlarıma da söylerim. Kendinize karşı yapmış olduğunuz geri bildirimlere dikkat edin. Ben bunu yapamıyorum. Bak sıçtın şu anda. Yapamıyorum ne demek? Çünkü bunu dediğin zaman sorumluluğu başka bir şeye atmış oluyor. Ben bunu yapamıyorum. Yapamıyorum yani. Bana bunun izni verilmiyor. Bunu söylediğiniz zaman sorumluluk almazsın. Bunu söylediğiniz zaman sorumluluğu dediğim gibi başka bir şeye, şansa, kadere, toplumsal normlara, belki başka bir kişiye yüklersiniz. Ancak konu sizsiniz. Sizin hareketleriniz. Ben bunu yapamıyorum değil. Ben bunu yapmıyorum. Veya ben bunu yapacağım. Yapıyorum. Bu şekilde aktif bir üslup kullandığınız zaman kendi hayatınızla ilgili sorumluluk almaya daha yakın bir noktada olmaya başlarsın. Ben bunu yapmıyorum. Korktuğum için yapmıyorum. Bakın bu cümle bile aslında içerisinde bir çözüm barındırıyor. Korktuğum için yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Korktuğum için. Karşımda korkulacak bir şey var demek ki. Peki nedir bu korkulacak olan şey? Hadi buna cevaplar bulayım. Bulamayacaksınız. Tamamen kendi düşünceleriniz olduğunu fark edeceksiniz. Olması gereken de budur zaten. Kendinizle ilgili düşüncelerinizi asla ama asla negatif bir noktada bulundurmayın. Bir sonraki. Beynin olumsuz senaryoları tekrarlamaya başladığında gerçeğe dair algınızın doğru olmayabileceğini hatırlayın. Çünkü beyin her zaman negatif şeylere odaklanmaya eğilimli. Acaba ne olacak? Kesin kötü bir şey olacak. Kesin başarısız olacağım. Kesin bu sınavdan geçemeyeceğim. Kesin bu işi alamayacağım vesaire vesaire. Kendinizle ilgili yapmış olduğunuz bu negatif düşünceler sizin hareketlerinize etki etmeye başlar. Tıpkı bir önceki maddede bahsettiğim gibi. Ve son, bu podcast'in son maddesi. Winston Churchill der ki, başarısızlık nadiren ölümcüldür. Ve en kötü durum senaryosunda bile ayakta kalınabileceğini fark etmek kendinize olan güveninizi arttırır. Bu kadar basit. Gerçekten başarısızlık çok nadir bir şekilde ölümle sonuçlanır. Aslında hiçbir şey korktuğumuz kadar, gerçekte korktuğumuz kadar korkunç değildir. Onlara o kadar korkutucu bir anlamı yükleyen şey biziz. Kendi gerçeklik algınızın kontrolünü elinize aldık. Tamam. Harikaydı. Gerçekten çok değerli bir kitap zaten dediğim gibi. Bakalım ilerleyen bölümlerde nelerle karşılaşacağız. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki ama iyi ki varsınız. Gerçekten de yani şu anda bu podcast'i dinleyen sen. Seninle çok uzun zamandır bir yol yürüyoruz. Bu yolda bana eşlik ettiğin için sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Keçiyi beslemeyi unutma.